Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu üroloji uzmanı Doktor Murat Akgül. Murat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah?
Teşekkürler hocam, sağ olun.
Arayı açtık, sizi uzun süredir misafir edemiyorduk Murat Hocam.
Vallahi teşekkürler hocam, yine çağırdınız.
Estağfurullah, siz teşrif ettiniz. Lütfettiniz, sağ olun. Şimdi Murat Hocam, bugün konumuz aslında şöyle, hani üroloji nedir diye başlasak, halkımız arasında en çok sıkıntı şudur: üroloji ile nöroloji karışır genellikle. Nöroloji olan sinir bilimi ile üroloji, hani diyelim ki böbrek ve hastalıkları ilgilen bilim dalı karışır. Üroloji ne iş yapar, nefroloji ne iş yapar sorusu da ayrıca gündemlere girer. Üroloji ne iş yapar hocam?
Şimdi üroloji genel olarak böbrekler, böbreğin sonra süzme organı yeri olan idrar torbası ve erkeklerdeki prostat organı ve erkeklerin testis ve diğer organlarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Onun dışında genel olarak idrarla ilgili
bakarız. İşlere bakar. Ama ana olarak şunu söylesek hocam, bir hani idrar yolu hastalıkları bir grup, ama bir de kadın doğumun erkekteki karşılığı da var herhalde biraz. Androloji kısmınız da var.
Tabii, o da var.
Yani çocuk sahibi olamayan bir erkek hasta size müracaat ediyor.
Tabii, o da bizim alanımız. O da bizim alt grubumuz.
İkinci. Bunun için çocuk ürolojisi de var ayrıca.
Tabii, çocuklar da bizim aynı zamanda hastalarımız.
Yoksa baksanız, hastalık adı olarak sayacak olsanız belki 5-6 tane büyük hastalık var. Ama toplumun %80'ine direkt hitap ediyorsunuz.
Bizim yani bebeklik dahil ölene kadar tüm yaş grubuna hastalarımız mevcuttur.
Eyvallah. Ama mesela şu açmaza hep gireriz ya hocam. Bize eş dost tanıdık sorar. İşte bize bir işte bayan genel cerrah lazım. Bize bir bayan kulak burun boğaz hekimi lazım. Hepsi her yerde bulunur ama bayan ürolog bir türlü bulunmaz. Niye? Üroloji ısrarla kadın doğumun erkek versiyonu gibi algılandığı için bayanlara ilgi alaka göstermez. Kaç tane vardı Türkiye'de? 5 tane mi vardı hocam?
Türkiye'de yani şimdi onun altında diyebiliriz. Yine onu bulmamıştır yani.
Hala bulmadı ya. Ama lazım, netice de bayanlarda böbrek taşı oluyor kardeşim.
Tabii yani ürolojinin alt bilimlerinden bir tanesi işlevsel ürolojidir. Yani idrar kaçırmaya hitap eden alt grubudur. Ve daha çok bayan hasta grubuna hitap eder. Yani bu açıdan da tabii bayan ürologlarda bayan hasta grubu üroloji altında tedavi edebilecekleri bir grup var.
İhtiyaç var. Mesela özellikle bu Afrika ile ilgili hizmetlerle ilgilenen arkadaşlar sıkça söylüyor bunu işte. Afrika'da özellikle sağlıksız ve sık doğum yapan bayanlarda idrar kaçırma şikayetlerinin çokluğundan bahsedilerek işte fistüller oluyor, bunların ameliyat gereksinimleri oluyor, işte genel cerrahi, kadın doğum, üroloji ortak işler yapıyor diye. Neticede ihtiyaç olan bir saha.
Tabii, kesinlikle öyle hocam.
Şimdi konuya buradan girdiğimiz aslında iyi de oldu Murat Hocam. Ben aslında konuyu getirmek istediğim nokta idrar noktasıydım. Şimdi böbrekte, böbrekten önce vücudumuzda, damarlarımızda kan devir daim ediyor. Kanın ana özdevi belki taşıyıcılık fonksiyonu. İşte gerekeni gerektiği yere taşıyor. Nedense akciğerden alıp dokulara oksijen taşıması, kalbe oksijen taşıması, beyne glikoz taşıması böyle çok önemli ve çok önde duran işlevlermiş gibi gözükür. Ama zararlı maddeleri elimine etme fonksiyonu sanki biraz da önemsiz bir şeymiş gibi gözükür. Kan neticede böbreklere geliyor. Böbrekteki işte nefronlardan, glomerüllerden süzüle bir ultrafiltrat oluşturuyor. Oluşan ultrafiltrat da bir müddet sonra süzülerek idrar halini alıyor. Böyle değil mi hocam?
Tabii ki, aynen.
Bunun da neticede muhteviyatı vücuttan atılması gereken malzemeler, vücuttan atılması gereken su, vücuttan atılması gereken toksin. Bunlar sanki işin basit kısmı, sevimsiz kısmı, çirkin kısmı ama yapamayan çok şey çekiyor. İdrarınızı yapamadığınızı düşünün, böbrek yetmezli olduğunuzu düşünün, ölüm.
Yani kesinlikle öyle hocam. Yani vücudun o yani kabaca zehirli kısmını, toksinleri atması yani insanın gerçekten yaratılışının bir mucizesi diyebiliriz yani.
Hatta böyle deyince aklıma şu anekdot geldi Murat Hocam. Merhum Ali Ulu Kurucu Hoca Efendi'nin hatıratında şöyle güzel bir şey var. Diyor ki Ali Ulu Hoca, vaktiyle Medine'de bir iftara davet edildik diyor. Çok alim, fazıl zatlardı, güzel bir ortamdı diyor. Yedik içtik, çok da güzel bir sofraydı işte. Yöresel yemekler vardı, şunu yedik bunu yedik diyor. Arkasından da bir Hoca Efendi çıktı, dua etti diyor. Allah'ım işte bize böyle güzel güzel nimetler ihsan ettin, güzel yemekler yedirdin. Bunları yiyebildiğim için sana hamdolsun deyip arkasından da bunları çıkarabildiğimiz için de sana hamdolsun diye dua etmiş. Burayı ben biraz üstünden geçtim. Ali böyle biraz ayrıntılı. Muhtemelen dua daha da ayrıntılıydı. Hoca Efendi içinden taaccüp etmiş. Ya demiş, şimdi bu sofrada yeri miydi? Mübarek Ramazan günü. Medine'deyiz. İşte güzel güzel şeylerden bahsettik. Buradan kalkıp teraviye gideceğiz. İşte her şey güzel güzel güzel de işte bu çıkardıklarımız nereden çıktı dedim diyor. Bir gün sonra Hoca Efendi'nin böbrek taşı varmış. Taş düşecek, yerinden oynuyor. Gidiyor üreterin ağzına tıkıyor. Hoca Efendi bir 24 saat kadar idrar yapamamış. epey sıkıntı çekmiş. Bir güç bela bir ürolog bulunmuş. Biraz müdahale edilmiş. Bir şey olmuş. Hoca efendi bir müddet sonra idrarını yapmaya başlamış. Ondan sonra diyor ki evet evet diyor. Hoca efendi keramet göstermiş. Yediren Rabbimize de hamdolsun. Çıkaran Rabbimize de hamdolsun. Dedim ondan sonra diyor. Şimdi siz bunu deyince o geldi aklıma. Almak kadar çıkarmak da mühim. İçeride kalmıyor neticede hiçbir şey. Bir de bunu istemli olarak yapmak önemli. Çocukluk çağında hani ilk 18 ay, 24 ay, 36 ay çok oldu. 5 sene boyunca altına bez bağladığınız çocuğun sonra bir idrar tutma yeteneği gelişiyor. Daha sonra bunu ayrıntılarına gireceğiz ama bu konu, bu haftaki konu olarak, giriş konusu olarak yaşlılarda idrar kaçırmayı seçmiştik Murat Hocam. Şimdi çocuklarda idrar kaçırmayı daha önce birkaç kez konuştuk. Ama yaşlılarda idrar kaçırma nedir? Nasıl olur? Hani bir yaşlı insan ne zaman idrarını kaçırır? Niye kaçırır? Bunlardan bahsetmek istiyoruz hocam. Yaşlılarda idrar kaçırma nedir?
Şimdi hocam yaşlılar idrar kaçırma gerçekten çok sık görülen bir durumdur. Artık toplum tarafından bir kişi yaşlandığı zaman zaten idrar kaçırır gibi bir algının, düşüncenin oluşmasına sebep
olur. Öyle mi sahiden? Mesela erkek bayan fark ediyor mu? Yüzde verebiliyor musunuz?
Tabii erkeklerde oran, yani Türkiye'de yapılan çalışmalarda %20 gibi yüksek bir oran.
Yaş sınırı ne peki? 50 yaşın üstü mü diyorsunuz mesela?
Şimdi şöyle hocam, 65 yaş üzerini biz yaşlı olarak kabul ediyoruz. 65 yaş üzeri erkeklerde %20 gibi, bayanlarda
evet. Peki hocam durun şunu sorayım. Yani idrar kaçırma ne demek? İnsanın bir damla çamaşırına idrar damlatması idrar kaçırma mı, yoksa bütün idrarı kaçırmaya mı idrar kaçırma deniyor?
Şimdi idrar kaçırmanın tabii tipleri vardır. Yani az miktarda idrar kaçırmada kişinin sosyal anlamda hayatını olumsuz yönde etkileyeceğini için idrar kaçırma idrar kaçırmadır. Yani az miktarda da kaçırsa bizim için bir patolojidir,
hani,
sorundur.
Hani böyle birkaç damla belki sosyal hayat için problem olmaz ama hani dini bütün bir amcamız için ciddi sıkıntı sebebi olacak.
Tabii bu. Yani sosyal anlamda, yani namaz kılan kişiler için çok ciddi bir sorun yapabilir.
Bir damla bile olsa bu böyle. Tabii. Ve %20 diyorsunuz.
Tabii erkekler için, bayanlar için ise bu iki katı, yaklaşık %40.
40.
Tabii.
Niye böyle hocam? Doğum şimdi, yapıyor falan olmaları açısından mı?
Şimdi bayanların şöyle, yani kabaca anatomik açıdan erkeklere göre çok daha farklı bir yapıları var. Yani daha kısa bir üretraları var. Onun dışında anatomik açıdan daha bir farklılıklarından dolayı bayanlarda
yapı gereği
daha fazla oluyor. Yani şey açısından da öyle, yani gençken de mesela bayanlarda idrar kaçırma vardır ama erkeklerde nispeten daha azdır. Ama yaşlanınca erkeklerde çok daha az oranda olan idrar kaçırma problemi bu prostat, yani erkeklerin başa bela hastalığı nedeniyle göreceli olarak artıyor ve %20, yaklaşık %20 gibi bir orana tekabül edebiliyor.
Çok yüksekmiş. Peki bu gece gündüz anlamında bir fark var mı? Herhangi bir zaman dilimde kaçırmayı mı ifade ediyor?
Şimdi şöyle, erkeklerde genelde prostata ikincil daha çok gelişti ve prostatın mesaneyi kabaca yoğurmasıyla sebebiyet verdiğinden dolayı genelde gündüzleri olabiliyor. Bu gece yattığında da daha çok sık idrara gitme gibi bir şikayet.
Ama kaçırmıyor gece, yani biz, hani ben bir çocukçu aklıyla soruyorum bunu tabii. Biz de idrar kaçırıyor deyince gece mi kaçırıyor, gündüz mü kaçırıyor gündeme gelir. Bir yetişkin gece zaten kaçırmaz herhalde, çok makul değil bu.
Yani eğer kognitif, yani bilinçsel fonksiyonları yerindeyse genelde gündüzleri kaçırıyorlar hocam.
Peki her gün mü kaçırıyorlar? Nedir bunun sıklığı?
Yani eğer altta yatan, ki zaten idrar kaçırma dediğim gibi patolojidir, bir sorundur bizim için. Altta yatan bir sağlık sorunu varsa bu devamlı olur, yani belirli bir zaman sonra başlar. Ama tabii bunu tetikleyen faktörler vardır. İdrar kaçırmaya sebep olan faktörler vardır. Ki mesela belirli bir yaştan sonra ilaç kullanım yüzdesi yaşla beraber artıyor tabii ki. Kronik hastalıklarla beraber.
İlaçlar da ayrıca bir sebep.
Tabii. Mesela bir idrar söktürücü, yani toplum arasında idrar söktürücü olarak bilinen tansiyon ilaçlarını kullanan kişilerde ciddi anlamda sıkıntı olabiliyor bu. Onun dışında
idrar söktürücü kullanıyorsa özellikle mesela.
Tabii yani onun dışında tabii başka sebepler de var. Yaşlılıkla beraber idrar yolu enfeksiyonu da artabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu ikincil daha fazla kişi idrar kaçırabiliyor. Yani bunun birçok sebebi tabii olabiliyor yani. Bu şimdi sebeplere gelecek olursak, bayanlarda en sık sebebi mesanenin fazla çalışması. Yani biz detsur aşırı aktivitesi deriz. Mesane olması gerektiğinden daha fazla kasılıyor.
Şurada şu şeyi soracağım şimdi Murat Hocam. Böbrekler damla damla idrarı üretip idrar yolları vasıtasıyla mesaneye mi gönderiyor?
Tabii.
Mesanede de belli bir volüme ulaşınca kasılarak aşağı gönderiyor.
Aynen öyle, aynen öyle. Tabii burada çok böyle farklı bir sinirsel ağ oluşumunun mesane uyarmasıyla ilgili bir durum, hadise söz konusu. Yani beyinden uyarının omurilikler vasıtasıyla mesaneye işte sen idrar yapmalısın diye bir uyarı vermesi gerekiyor.
Belli bir dolum uyarısı mı alıyor beyin
tabii
burada?
Belirli bir yüzdeyi doldurduktan sonra mesanede sen idrar torban dolmuş diye yukarıdan gelen bir iletim mesanenin kasılmasını ve aynı zamanda normalde kişinin idrarı yani insanın idrarı ister istemez belirli volümde sürekli vardır. Yani 20 cc'dir, 30 cc, 50 cc bu 500 cc'ye kadar çıkabiliyor.
Mesela en çok 500 cc idrarıdır Murat Hocam.
Yani
çok zorlasan 600 mi olur?
Tabii yani? 600 de olabilir.
1 litre olmaz ama hiçbir zaman.
Yani mesane esnek bir şeydir. Yani bir balon gibidir. Yani eğer tamamen ön taraf tıkalıysa 1000 cc'ye kadar çıkabilir. Ama bu dediğim gibi mesanenin esneyebilme yeteneğiyle yani ilgilidir.
Bir de tabii şu vardır mesela rakamları ben söylüyorum ama mesela 300'lerdeyken hani ilk fırsatta idrar yap, tuvalete git mesajı gidiyordur mesela da 450 mililitreye ulaşıldığında bulduğun yerde yap mesajı gidiyordur herhalde.
İşte onu söyleyecektim hocam. Yani beyinden mesane dolduğu zaman kasıl boşalt uyarısı varken az miktarda idrar varken de tutan kısım yani mesanenin önündeki kasların kasılmasını sağlayan kısım da sürekli aktif konumda. Yani yoksa öbür türlü mesela az miktarda idrar varken de idrarı kaçırırdı kişi. Yani kişinin hem şu fonksiyonu var. Hem mesanenin kasma hem içeride idrar varken de tutma gibi beyinden gelen bir uyarı sistemi var. Dediğim gibi bu gerçekten komplike ve hala bilmediğimiz noktaları olan bir sinirsel.
Ya hala mı bilmiyoruz? Bana sen çok basit gibi geliyor Murat Hocam bu işe. Yani dolunca kasılıyor. Benzin deposu gibi dört ışık yanıyor. Doldur boşaltıyoruz. Boşaltıyoruz.
Hocam gerçekten oradaki ağ iletim sistemi çok.
Bir felsefesi var yani bu işin.
Yani gerçekten Allah'ın bir hikmeti diyebilirim yani.
Eyvallah. Bir şey dediğimiz yok. Sonra buyurun.
Şimdi hocam bayanlarda bu daha sık olur dedik. Yani bayanlarda idrar kaçırma 65 yaş üzerinde %40'ları varan oranda görülebilir dedik. Bunun en çok sebebi mesanenin fazla çalışması. Şimdi mesanenin sinirsel ağ iletimi ben dediğim gibi gayet komplike bir durum. Yani basit yani oradan bir sinir uyarıyor da mesane boşalıyor değil. Bu komplike bir durum olduğu için bu ağ iletimiyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Mesane fazla uyarıldığı zaman kişi aniden idrara sıkışıyor. Biz buna urgency diyoruz. Aniden idrara sıkışmasıyla beraber tutamayıp idrar kaçırabiliyor. Tuvalete gidende hastanın ifadesi şu oluyor. Tuvalete gidene kadar ben idrarımı kaçırıyorum diyor. Yetişemiyorum.
Bu psikolojik diyor. Bir şey değil mi peki hocam? Ya yani o kadar idrar kaçmasın ne olur ki?
Şimdi psikolojik altyapısı tabii olabilir ama bunun yanında bizim aşırı aktif mesane dediğimiz bir hastalık
niye
vardır.
Niye aktif olur mesane?
Hocam orada dediğim gibi bu mesanenin uyarılmasıyla ilgili sıkıntıdan dolayı yani oradaki sinirsel ağ iletimiyle ilgili sıkıntıdan dolayı mesane normalde atıyorum bir uyarıyla uyarılması gerekirken bu çok daha az bir uyarıyla uyarılıyor. Hemen kasıyor
özür
kendini.
Özür bu aslında yani.
Tabii tabii yani sinirsel bir sıkıntı söz konusu ve bilmediğimiz hala sebepleri var. En sık sebebi bayanlarda dediğim gibi bu erkeklerde de olabiliyor. Şimdi şöyle bir durum da söz konusu oluyor. Erkeklerde dediğim gibi belirli bir yaştan sonra 65 yaş üzerinden sonra prostat yani büyüklüğü normale göre iki katı gibi bir durum oluyor. Ve prostat yolu kapadığı zaman mesane daha fazla kendini kasıyor ve bu mesanenin sinirsel ağ iletimi de bozuluyor. Bu sebepten dolayı bu aşırı aktif mesane dediğimiz hadise erkeklerde de belirli bir yaştan sonra göreceli olarak artıyor. Yani genç erişkenlerde biz aşırı aktif mesane çok az oranda görürüz ama yaşlanmayla beraber erkeklerin de başına bela bir duruma geliyor. Yani mesanenin bu sinirsel iletimiyle ilgili sıkıntıdan dolayı kişi aniden idrara sıkışıyor. Tuvalete hemen gideyim derken kaçırıverebiliyor.
Ama bu bayanlara ait bir problem diyoruz.
Erkeklerde de olabiliyor hocam. Yani prostatın büyümesiyle beraber erkeklerde de olabilen bir durum bu.
Başka neler var hocam bu durumda?
Şimdi onun dışında bayanlarda bu hormonal sıkıntılardan dolayı yani östrojen hormonu vardır bayanların en çok bilinen hormonu. Bu menopozla beraber bayanlarda azalıyor. Şimdi bu östrojen hormonu idrarla alakalı nasıl bir etki yapabilir gibi bir soru tabii oluyor. Şimdi östrojen hormonu oradaki üretradaki kasların, oradaki mukozanın tonusunu sağlamasına etkili olabiliyor. Şimdi menopozla beraber bu östrojen hormonu düştüğü zaman idrar kaçırmaya da bayanlar daha bir meyilli hale gelebiliyor.
Yani östrojenin koruyucu etkisinden mahrum kaldığı için.
Aynen öyle hocam. Yani östrojenin etkisi azalınca otomatikman bayanda idrar kaçırma meyilli hale geliyor. Onun dışında bu idrar yollarıyla ilgili anomaliler, yani çünkü belirli bir yaştan sonra artık erkeklerde bir prostatın ameliyatları söz konusu oluyor. Ameliyatlara ikinci gelişen anatomik bozukluklar. Yine bayanlarda bu bahsettiğiniz doğum veya işte kadın yollarına yönelik, kadın hastalıklarına yönelik girişimlerden sonra oranın yapısının bozulması, anatomisinin bozulmasına ikinci gelişen durumlar da tabii idrar kaçırmaya sebep olabiliyor. Şimdi bu...
Ama herhalde enfeksiyonlar falan daha sık görülüyordur.
Şimdi şu da bir gerçek. Şimdi oradaki idrar, mesela idrar toplaması, idrarı bırakması, bu sıkıntılar olduğu zaman, yani oradaki normal işleyiş, yani bir kabaca şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela TEM'de bir kaza oldu. Otobanda bir kaza oldu. Oranın artık gidiş gelişi sıkıntı olduğu zaman, yani mikropların artık üreyebileceği bir yer haline geliyor üriner sistem, idrar yolları. Bu durumda da idrar kaçırmaya meyilli oluyor. Çünkü idrar yolu enfeksiyonun kendisi de zaten böyle aniden sıkışma olsun, böyle idrarı tutamama gibi durumları artıran bir durum.
Peki
oluyor.
Bu yumurta tavuk meselesi gibi mi hocam? İdrarına enfeksiyon olanlar daha çok idrar kaçırıyor, idrar kaçıranlar daha çok mu enfeksiyon oluyor?
Kesinlikle öyle hocam.
Yani taşla da böyle bir ilişki vardı.
Bunu söyleyebiliriz yani. Yani kişi eğer idrar yolu enfeksiyonu varsa, belirli bir yaştan sonra idrar yolu enfeksiyonu varsa daha fazla idrar kaçırıyor. İdrar kaçıran kişilerde de idrar yolu enfeksiyonu daha fazla gözüküyor. Hatta şöyle bir durum vardı. Şimdi ileri yaşlarda eğer idrar yolu enfeksiyonu biz dokümente bile görsek direkt antibiyotik vermeyebiliyoruz. Bir semptomu yoksa artık biz burada kolonizasyon vardır. Artık buradaki mikrobiyal durum...
Enfeksiyon sabit burada duruyor.
Burada duruyor deyip antibiyotik...
Mikrop duruyor enfeksiyon derken.
Buradaki mikroplar artık buraya ev bilmiş, yani kolonize olmuş burada. Artık bunlara antibiyotik vermeyelim diyebiliyoruz. Bir semptomu yoksa, yani orada bir yanma yapmıyorsa, işte idrarı çok kokulu değilse, işte hastada enfeksiyon, piyonefrit, böbrekte
yani laboratuvarı tedavi etmiyoruz, hastayı tedavi ediyoruz.
Evet, idrar yolu enfeksiyonu belirli bir yaştan sonra bizim kitaplarda da yazan budur. Eğer semptom vermiyorsa, böyle kronik bir de sık sık idrar yolu enfeksiyonu varsa antibiyotik vermeyelim diyoruz.
Peki. Peki hocam, şimdi hastamız müracaat etti. Dedi ki işte idrar kaçırma şikayetim var. Yapılacak tetkikler ne yapılabiliyor?
Şimdi ilk başta bizim konumuz zaten idrarla ilgili olduğu için idrar tetkiki ilk başta istediğimiz.
Tam idrar tahlili.
Tam idrar tahlili istiyoruz. Bunun sebebi bir, idrar yolu enfeksiyonu altta var mı? Onun dışında şimdi dediğim gibi bu idrar kaçırma bazen oradaki anatominin bozulmasıyla ilişkili olabiliyor. İdrarda kan görünmesi oradaki anatominin bozulmasına bir belirteç olabiliyor. Onun dışında böbrekteki kreatinin değeri dediğimiz böbrek fonksiyonlarını gösteren bun ve kreatinin değerlerine mutlaka bakıyoruz.
Böbrek fonksiyonları etkilenmiş mi
tabii
diye.
Böbrek yetmezliği ile ilgili bir sıkıntı var mı, ona bakıyoruz. Onun dışında tabii diğer kan değerlerini de bizim için fikir verebiliyor. Ama onun dışında bir görüntüleme mutlaka görmek istiyoruz.
Nedir? Görüntülemede ne istiyorsunuz?
İlk etapta hocam biz ultrason istiyoruz. Çünkü ultrason bizim tıp tabiriyle non-invasive dediğimiz, yani girişimin
olmadığı. Kanser bir zararı olmayan, canını yakmayan, canını radyasyon yakmayan, vermeyen.
Maliyet açısından da nispeten daha uygun olan, bir tomografi MR'a göre daha uygun olan ilk etapta onu istiyoruz. Hatta artık polikliniklerde bile üroloji doktoru direkt ultrasonla
kendine bakabiliyor.
Evet hocam. Şimdi şunu da aslında söylemek gerekir. İleriki yaşlarda, yani 65 yaş üzerinden daha ileriki yaşlarda kişilerde sistemik sorunlar da oluyor. Yani kişi artık bilişsel fonksiyonlarını yerine getiremez. Bu demans dediğimiz, Alzheimer dediğimiz durumlar, hadiseler de kendini gösterebiliyor. Onun dışında yaşlılık hastalığı diyebileceğimiz Parkinson hastalığı, serebrovasküler olay diyeceğimiz, halk arasında felç olarak bilinen durumlar. Bunlar hep beyinle ilgili sıkıntıların sebep olduğu ve bunlar da idrar yollarına tabii bu sıkıntılar bir şekilde sirayet ediyor. Yani kişi idrarını tutamıyor. Yani bilinci olmayan bir Alzheimer hastasının idrarını düzgün yapmasına zaten...
Ama orada zaten böbreklerinde bir kabahat yok herhalde.
Tabii dediğim gibi bu idrar yapma aslında sadece idrar torbası ile ilgili bir hadise değil. Beyinden gelen uyarıların, yani komplike bir durumun söz konusu. Eğer kişinin beyni çok düzgün çalışmıyorsa, bir sıkıntı varsa, atıyorum bir felç varsa, bir Parkinson hastalığı varsa veya işte ileri yaşlarda bilinçsel fonksiyonları gerileten Alzheimer, demans dediğimiz durumlar varsa, bu kişilerde de idrar kaçırma, idrarını tutamama hadisesi çok sık gözüküyor.
Peki buradan sonra artık tedaviye mi geçelim hocam? Tetkikle ilgili başka yapılacak bir şey kaldı mı?
Şimdi eğer bu idrar kaçırma çok komplike olduğunu düşünüyorsak bizim ürodinami dediğimiz bir test vardır. O da mesane içerisinde bir kateter yerleştiriliyor ve mesanenin basınçları dolumla beraber basınçlarını bize veriyor. Bu da bizim kullandığımız, bize işte idrar kaçırmanın sebebiyle ilgili çok ciddi anlamda fikir veren bir testimizdir. Yani bunu da söylemeden edemeyeceğim hocam.
Peki tedavide ne vereceğiz şimdi Murat hocam? Şimdi, yani ilaçla tedavisi mümkün mü?
Şimdi ilaçla tedavisi, bizim antimüskolinik dediğimiz bir ilaç grubumuz var. Yani mesanenin çalışmasını kabaca düzenliyor diyebiliriz. Yani mesanenin fazla kasılmasını engelleyen ilaçlar. Eğer idrar kaçırma kişide bu aşırı aktif mesanenin fazla sinirsel uyarımıyla ilgili ise biz bu ilaçları
gevşetiyor mu yani mesaneyi?
Mesanenin istemsiz fazla uyarılmasını engelliyor diyebiliriz kabaca hocam.
Sürekli mi kullanacağız ilacı?
Şimdi bu ilaçlar evet tansiyon ilacı gibidir ve sürekli kullanılması gerekir. Yani bir antibiyotik ilacı gibi bir hafta kullanalım tam hastalık geçti. Sürekli kullanması gerekiyor maalesef.
Kullandıkça fayda ediyor mu peki?
Şimdi bu ilaç semptomatik olarak dediğim gibi etki ediyor ve kullandığı dönemlerde fayda görüyor hocam.
Bıraktıktan sonra aynen tekrarlıyor mu?
Tekrarlama ihtimali yüksek oluyor.
Peki kalıcı bir tedavi yok mu?
Şimdi kalıcı tedavi şöyle, yani bazı yeni uygulamalar var. Yani artifisyel sfinkter dediğimiz erkeklerde daha çok uygulanıyor. Mesanenin sonra bir sfinkter, bir
ikinci bir büzgü.
Büzgü yerleştiriyor ve bir mekanik bir durum. Mesela o son dönemlerde artık yaygınlaşmaya başlanmış. Bir de sakral nöromodülasyon denilen bir durum vardır. Bu sakrumdaki sinirsel iletimi sürekli bir elektriksel bir uyarım verilmesi. Bunlar artık günümüzde de kullanılan ve anlamlı ölçüde fayda edilebilen durumlar ama bunlar gerekli hasta grubunda uygulanan tedaviler. Yani kişi idrar kaçırıyorsa kesin bu tedavi uygulanır. Bunlar işte son yaklaşımlardır. Bunlar uygulanmadı. Öyle bir şey diyemiyoruz.
Peki. Öncelikle erkeklerde yetişkin bir erkek niye idrar kaçırır? Ne zaman idrar kaçırır? Hangi hastalıklar düşünülmelidir?
Şimdi hocam eğer bir kişi idrar kaçırıyorsa erkek olsun bayan olsun altta yatan bir sıkıntı var. Bizim patoloji dediğimiz yani bir hastalığın söz konusu vardır kişide. İdrar kaçırma gerçekten sıkıntılı bir durumdur. Yani sosyal anlamda kişinin gerçekten güç duruma düşüren bir durum. Atıyorum yani bir kişi namaz kılıyorsa bir idrar kaçırma tamamen sosyal anlamda kişiyi çok sıkıntıya düşürür. Yani sık sık çamaşırını değiştirmesi gerekir, abdestini yenilemesi gerekir. Gerçekten sıkıntılı bir durumdur. Şimdi erkeklerde bayanlara nispeten daha az miktarda idrar kaçırma olur ve erkeklerdeki idrar kaçırma daha çok yaşlanmayla beraber artıyor. Bunun sebebi de erkeklerde yaşla beraber prostat dediğimiz organın büyümesidir. Yani prostat idrar kaçırmaya ne gibi olumsuz yapar? Prostat aslında mesaneden yani idrar torbasından idrarın çıktığı yerde tamamen çevreleyen erişkinde kestane büyüklüğünde olup bu yaşlanmayla beraber bir portakal büyüklüğüne artık bir mandalina büyüklüğüne gelir ama ben portakal büyüklüğünde bir prostatta görebiliyorum yani. Yani toplumda o kadar büyüyebiliyor.
En fazla
yani.
O kadardır ama diyorsunuz.
Yani bir portakal yani kabaca bir portakal yani büyüklüğüne gelebiliyor. Şimdi eğer bu büyürse tabii mesaneden sonra idrar kanalını daraltıyor. Daralmasıyla beraber kişi idrarını yaparken zorlanmaya başlıyor. Bu idrarda zorlanma da idrar torbasına bir yük oluşuyor ve mesanenin kabaca tembelleşmesine sebep oluyor ve mesane artık idrar torbası kasılması gereken yerde kasılmamaya, gevşemesi gereken yerde de gevşemeye başlıyor. Bu da kişide idrar kaçırma sıkıntısını sebep olabiliyor. Bir de şöyle bir durum olabiliyor. Bu prostat yolu tıkadıktan sonra mesane süzemiyor. Artık mesane geriliyor. Tamamen doluyor ve taşma şeklinde idrar kaçırma. Yani bulduğu incecik yerden kontrolsüz bir şekilde idrar kaçırmaya
ama
sebep
olabiliyor. Ama
sızdırma
oluyor aslında. Bu işeme olmuyor.
Tabii bu sızdırma oluyor. Kişi idrar yaptığını zannediyor ama aslında bu taşma şeklinde idrar kaçırma söz konusu
oluyor. Ve rahatlama da sağlamıyor muhtemelen.
Tabii bu kişinin karnı şiş oluyor. Çünkü mesanesi dolu olduğu için karnı şiş oluyor ve sürekli orada bir ağrı hissi, artık kronik bir rahatsızlık hissi yine sebep olabiliyor. Tabii onun dışında bazen erkeklerde de bu üretra dediğimiz idrar kanalının füstülüze olması veya işte bir kaza, trafik kazası geçirdiyse yine bu kişilerde de erkek de olsa
idrar yolunun başka bir yere açılması anlamında mı bu kanalın?
Yani şöyle idrar tutmayı sebep olan kas sistemini bypass edecek şekilde bir füstülüze veya işte bir kaçak durumun olması.
Ama bunlar tekrar ameliyat gerektiriyor.
Tabii bunlar ameliyatla çözülüyor. Yani üretre cerrahisi dediğimiz idrar kanalının mesaneden sonra onarımı idrar kanalı onarımı gerekebiliyor. Onun dışında hocam bu yani trafik kazası olsun veya düşmeyle bel omurga seviyesindeki kırık lezyonlar yani omurilik seviyesindeki sinirsel iletimin zedelenmesiyle beraber de kişi
o sinirsel iletişim mekanizması bozuluyor doğal olarak.
Tabii o durumda da idrar kaçırma sıkıntısı. Çünkü mesane kontrolü burada söz konusu olamıyor. Kişi istemsiz olarak idrar yapabiliyor veya işte kateterle boşaltma olayına geçebiliyoruz bu kişilerde.
Peki ne yani böyle hani ciddi bir trafik kazasında bunu anladım Murat Hocam. Yani mesane zarar gördü, işte battı, kanadı, yok o yüksekten düşmeli omurilik zarar gördü, tamam da. Mesela top oynarken ciddi bir tekme yedim, böyle oldum. Böyle bir şey söz konusu mu?
Yani eğer tekme yemekle olacak iş değil hocam. Yok yani, öyle diyemeyiz yani.
Ciddi travma gerekiyor yani bunun
tabii,
için.
Tabii tabii.
Şimdi o zaman erkeklerde bir önemli olan prostat her yaşta da çıkabilir yani genellikle ileri yaş olmakla birlikte. Travmalar var. Başka sebep var mı erkekleri özel ilgilendiren?
Yok, genel olarak bayanlarda daha sık görüyoruz. Yani erkeklerde prostat da yani bir 50 yaşından sonra sıkıntı genel olarak sebep oluyor. Semptom vermesi 50 yaşından sonra. Yani genç hasta grubunda prostat sıkıntı vermez.
Peki hocam, o zaman şöyle 40 yaşında erkek idrar kaçıran bir erkek travmaya da maruz kalmadıysa başka ne olabilir? Ve başka bir şey olamaz mı?
Yani tabii bunun farklı sebepleri de olabilir.
Milyonda birlikleri boş
tabii, yani şimdilik. Çok çok nadir sebepler olabiliyor ama genel olarak yani dediğim sebepler söz konusu
bu kadar.
Olacak.
Peki bayanlara geçersek?
Şimdi bayanlarda birazcık iş farklı. Bayanlarda biz idrar kaçırmayı 3 tipe ayırıyoruz. Bir stres tip dediğimiz oradaki kas yapısının bozulmasıyla beraber kişinin hapşurma, öksürme, ıkınma, gülme gibi
basınç artıran durumlar.
Karın içi basıncının arttığı durumlarda idrar kaçırması durumudur. Onun dışında aşırı aktif mesane dediğimiz hadise vardır. Bir önceki programda da bahsetmiştik. Bu mesanenin istemsiz olarak fazla uyarılması, kasılmasına ikincil. Kişinin aniden sıkışma şeklinde idrar kaçırmasıdır. Kişi bunu tarif ederken lavaboya gidene kadar ben idrarımı tutamıyorum, aniden sıkışıp gidiveriyor. Belirli miktarda olsa gidiveriyor diyor. Ve bunun iki durumun yani sıkışma artı stres tip idrar kaçırmanın birleştiği karışık tipte idrar kaçırma olabiliyor. En sık gördüğümüz tipler
peki, bunlar. Peki esas altta yatan sebep ne peki?
Şimdi eğer
az önce ilk bölümde demiştik yani östrojen hormonu var, gençlikte koruyor bu işi diye.
Şimdi östrojen hormonu gerçekten menopozdan önce oradaki bizim idrar kanalının mukozasını trofik anlamda yani besleyici anlamda bir
etkisi rejenerasyonunu sağlıyor yani. Tabii, zinde tutuyor.
O da olmazsa olmaz yani koruyucu bir faktördür. Bu yaşlanmayla beraber azalıyor, o sıkıntı yapabiliyor ama genel olarak bayanlarda bu mesanenin iletimiyle ilgili sıkıntı erkeklerin nazaran daha fazla. Erkeklerde de olabiliyor aşırı aktif mesane durumu. Yani sıkışma tipte idrar kaçırma bayanlarda bu dediğim gibi sinirsel iletimle ilgili sıkıntı. Stres tipe gelince bayanlarda doğum bunu olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yani eğer doğum sırasında pelvik kasların bir zedelenmesi söz konusuysa bu durumda bu doğumdan sonraki dönemde kişinin
peki böyle
idrar
bir doğum yapıp sebebi arkasından idrar kaçırma hastası olmak mümkün mü?
Eğer
şartlar normal gitmiş, problemsiz bir normal doğumsa?
Eğer normal doğumsa bunu çok beklemeyiz ama eğer doğum sırasında oradaki kas dokusu ciddi anlamda zarar gördüyse
nasıl zarar görür? Bu epizyo açarken falan mı olur? Yoksa bebek çok zorladı da mı olur?
Şimdi bunu direkt tanımlamak çok mümkün değil ama yani genel olarak oradaki kas yapısının ve kas tonusunu sahiplenen, yapmaya sağlayan sinirsel ağın bozulmasıyla ilgili bir durum. Yani eğer oradaki sinirsel yapı bozulursa o kas tonusu kendini koruyamıyorsa o durumda tabii idrar kaçırmaya sebep olabilir.
Peki bu noktada çok doğum yapmış olmak bir risk faktörü müdür? Yani 10 kere doğum yapan bir bayan 10 kat fazla mı risk içerir yoksa 10 kere fazla mı içerir?
Şimdi çok doğum yapmak riskli diyemeyiz ama travmatize olduysa yani çok
tabii yani her
zorlu
doğum bir risktir o kabul.
Yani bunu kadın doğumcular daha iyi bilir ama eğer pelvik yapısı, bayanın pelvik yapısı doğum için çok uygun değilse ve travmatize olduysa, yani o yapı bozulduysa, o durumda tabii daha fazla güzel. Ama yani direkt bir doğum bir kaçırmaya sebep olur, üç doğum üç kaçırmaya sebep, öyle bir demiyoruz, şey diyemiyoruz. Peki.
Şimdi o zaman bayanlar biraz daha şanslı bu konuda dedik. Dişilik hormonu olan östrojen bir müddet koruyor olayı. Ama doğumlar açısından da risklidir dedik. Başka sebep var Murat Hocam?
Tabii doğumlar sırasında eğer bu idrar kanalı zarar görürse fistül dediğimiz durum oluyor. Fistül, bahsetmiştik, bu idrar kanalının bir farklı yol bulup direkt mesaneye kendini bypass etmesi, ki bu durumda sürekli kişi idrar kaçırır. Bu gerçekten sıkıntılı bir durumdur. Yani o kaçak olan yeri direkt bağlayalım bitti gitti değil.
Maalesef, yolu.
Maalesef tekrarlamaya da meyilli olabiliyor ve cerrahisi gerçekten komplike olabiliyor bu grup.
Düzeltmesi de zor yani.
Zor, evet.
Başka gerçekten sebep var mı Murat Hocam?
Şimdi eğer kişi idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa, bu her yaş grubunda bu idrar torbasının sıkışma anlamında sıkıntıya sebep, bu idrar kaçırma oranını artırabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonu da bir sebep olabilir.
Peki yaklaşımımız nasıl? Yani yaşlı hastalarla aynı mı davranıyoruz? Yine tetkik olarak ne yapılıyor?
Şimdi ilk başta biz tabii idrar testi bu hasta grubunda da istiyoruz. Onun dışında böbrek fonksiyonlarını değerlendiren testler de istiyoruz. Genel olarak diğer kan parametrelerine bakıyoruz. Mesela şeker hastalığı da kişilerde.
Evet, onu unuttuk aslında.
Yani şeker hastalığı gerçekten sıkıntılı bir hastalıktır. Ve idrar torbasına da çok olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Niye hocam, ne alakası var?
Şimdi şöyle, sinirsel iletimini bozuyor. Yani mesanenin idrar torbasının sinirsel iletimini bozuyor. Ki bu kişiler sinirsel iletiminin ciddi anlamda zarar görmesine bağlı olarak retansiyon dediğimiz idrarı boşaltamama hadisesiyle de gelebiliyorlar. Yani
yine o nörolojik mekanizmanın işlememesi nedeniyle.
Evet, yani nörolojik anlamda sıkıntıya sokuyor.
O bize bile akla gelir. Yani daha önce tuvalet kontrolünü, tuvalet eğitimini almış, tuvaletini tuvalete yapabilen bir çocuk, eğer idrar kaçırmaya başlamışsa bir idrar yolu iltihabı düşünülür. Eğer çok ekstrem bir durum söz konusu da şeker hastalığı da böyle gelebilir. Çocuklarda bile böyledir yani.
Bir de bu idrar yoluna şöyle bir olumsuz etki yapabiliyor şeker hastalığı. Yani bu kişiler polidipsi dediğimiz çok su içiyor. Ve idrarda aynı oranda daha fazla, daha sık gidiyorlar. Eğer bir kişi olması gerektiğinden daha fazla sıklıkla idrara çıkıyorsa ve geceleri de mesela nokturi deriz biz. Yani geceleri bir kez bile kalkmak bizim için sıkıntıdır, patolojidir.
Çok hangi yaş için Murat Hocam? Her yaş için gece kalkılmamalı?
Evet, yani bizim eskiden bu birazcık daha esnekmiş ama yani son zamanlarda bir kez bile kalkılması nokturi dediğimiz sıkıntıya sebep olabiliyor.
Yani işte 40 yaşında bir erkek hasta bir hafta boyunca her gece tuvalete kalkmış. Üroloğa gelsin mi?
Yani şöyle bir değerlendirmesi gerekir.
Peki ayda bir kere kalkmış olsa, o günde çok su içmiş, çay içmiş olsa?
Yok, o durumda
kabul edilebilir.
Kabul
yani
edilebilir. Eğer kişi çok su içtiyse, dediğimiz gibi çay, kahve, kola, bunlar mesanede uyarıcı etkiye sahiptir. İçerdiği maddelerden dolayı kafein içerir kahve. Çay da teofilin içerir. Bunlar mesaneye uyarıcı etkileri vardır. Yani bu hasta, eğer kişi çok sık idrara gidiyorsa veya geceleri uyanıyorsa bu kişilerde bir yaşantılarına da bir sorgulamak gerekiyor. Eğer kişi çok çay kahve içiyorsa veya olması gerektiğinden daha fazla su tüketiyorsa tabii bu doğal olarak daha sık miktarda idrara çıkmasına sebep olur. Geceleri de tabii ki daha bu kişilerde idrara çıkmasını bekleriz.
Peki bunun dışında enfeksiyonlardan bahsetmedik de bayanlarda Murat Hocam.
Şimdi bayanlarda idrar yolları erkeklere oranla daha kısadır. Yani üretra dediğimiz bu mesaneden sonraki idrar kanalı erkeklere oranla daha kısadır. Ve bu kısalık bayanlarda oradaki genital bölgenin de oradaki alana ulaşmasındaki kolaylığından dolayı daha sık oranda idrar yolu enfeksiyonu geçirmesine sebep olur. Yani bayanlarda biz çok daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görüyoruz erkeklere oranla.
Ama herhalde içlerinin en kolay olanı bu. Yani geldi bir bayan, idrar kaçırıyorum dedi. Şikayetleri dinledik, bir idrar tahlili yaptık. Enfeksiyon var, verdik antibiyotiği, düzeldi mi?
Şimdi şöyle, bu sadece antibiyotik vermekle değil, kişinin bir yaşamında sorgulamak lazım. Yani eğer bir kişi düzenli olarak idrarını boşaltmıyorsa, bu da bir idrar yolu enfeksiyona sebep olabilir.
Yeri gelmişken sorayım Murat Hocam, sözünüzü kestim. Bizde özellikle kız çocuklardan kreşe, yuvaya, okula başladıklarında işte yabancı ortamda temiz olmadığını düşündükleri ortamlarda idrar yapmama alışkanlığı var. Ben sadece evimde tuvalete giderim alışkanlığı var. Aileler de bu konuda ciddi rahatsız. Yani bu çocuk idrarını tutuyor kasıtlı olarak diye. Tutuyor olması enfeksiyon sıklığını arttırır mı? Tutma yavrum mu diyeceğiz, ne yapacağız bunlara?
Hocam kesinlikle artırır. Yani çocuklar eğer istemli olarak idrarlarını tutuyorsa bunun önüne geçmek lazım. Yani git biz konuşuruz gerekirse kreşte vesaire, oradaki tuvaletin temizliğini sağlarız. Sen utanma git orada idrarını yap diyeceğiz. İdrarını tutmasını kesinlikle önermiyoruz biz.
Peki mesela kaç saat, mesela bir çocuk 8 saat idrar yapmazsa bu anormal bir durumdur. Yani kasıtlı olarak tutuyorsa. Mesela 4 saatte bir mi yapmalı? 2 saat, bunun bir ortalaması var mı?
Şöyle günde 6 defa diyebiliriz. Yani bir kişi de ortalama günde 6 defa. Tabii bu kışın, yazın değişebilir.
8 saatini uykuda geçirdiğini düşünün. 16 saatte 6 dediğiniz zaman yaklaşık 2 saatte 3 saatte bir tuvalete gidilmeli yani.
Yani 3 saat ideal diyebiliriz.
Gidiliyorsa
yani.
Bu anormal, bu normaldir.
Tabii normaldir. Ama yani saatte bir gidiyorsa mesela bu anormaldir yani. Ama dediğiniz gibi eğer kişi çok tutuyorsa veya az su içiyorsa, az su içmek de mesela idrar yolu enfeksiyonu artırır. Çünkü bir bunu şey...
Likon fonksiyonu yok bir kere.
Tabii tabii, bunu ben hep şu şekilde anlatıyorum. Eğer bir dere şey ise, az miktarda su gidiyorsa, biz burada daha çok çamur, çöp vesaire
doğal
görürüz.
Olarak.
Ama güldür güldür akan bir dere varsa orada ne çöp görürüz ne çamur görürüz. Çünkü güzel bir şekilde, idrar yolu da bu şekilde.
İdrar yani, yollarınızı çamurlandırmayın diyoruz yani.
Bol su içmeyi, biz üroloji genel olarak, ürologlar zaten bol su içmeyi önerirler. Sebebi de dediğim gibi idrar yollarının temizleyici etkisi vardır.
Peki şimdi Murat Hocam, erkeklerde ve bayanlarda sebepleri saydık. Erkeklerde işte prostat dedik, travmatik olaylar dedik, enfeksiyonlar dedik. Bayanlarda yine özellikle enfeksiyonlar, doğum hikayesi, yaşa bağlı değişiklikler dedik. Bunların hani spesifik tedavileri var. İşte hastamızda bir travma mevcut ise bunun uygun onarımla cerrahisinin yapılması. İşte enfeksiyon varsa antibiyotik verilmesi. Bunlar tamam da bir de bu idrar kaçırma için herhangi bir ilaç var mı? Yapılacak bir tedavi bir şey var mı?
Tabii bu idrar kaçırma biz tiplerini ayırmıştık. Hani sıkışma tipi dedik, stres tipi dedik. Bir de karışık tipte. Eğer sıkışma tipinde kişinin sinirsel, mesane sinirsel iletimiyle ilgili sıkıntı varsa biz bu durumda antimüskonik ilaç grubunu ilk etapta öneriyoruz. Onun dışında yine sinirsel iletimle ilgili başka bir ilaç grubumuz var. Loxetin, onu da yine tercih edebiliyoruz. Eğer kişi stres tipli idrar kaçırıyorsa, yani oradaki mesanenin çevresindeki pelvik kas yapısı anormalse o durumda da biz ameliyat önerebiliyoruz eğer hasta uygunsa. Ameliyatta da kabaca oradaki üretra dediğimiz idrar kanalının destekleyici bir mesh koyuyoruz. Bir yapı, bir bez koyuyoruz, öyle söyleyeyim. Onun dışında farklı ameliyat türleri de var. Şunu mutlaka öneririz hastalara. Eğer kişi böyle hapşurma, öksürme, gülmeyle idrar kaçırıyorsa, yani stresle idrar kaçırıyorsa, bu kişilerde kilo vermeyi biz mutlaka öneririz. Ki bizim yani bayanlarda ileri yaşta kilo vermek gerçekten zordur. Çünkü metabolizma yavaşlıyor. İşte menopozdan sonra vücut hormonlarının anormal olarak azalması. Bunlar hep kilo almaya yönelik sebep verebiliyor. Bu kişilerde kilo verirlerse, ki zor gerçekten ama yani yürüyüştü, işte az yemekti, bunlara dikkat edip kilo verirlerse bu hasta grubu çok ciddi anlamda idrar kaçırması da olumlu yönde etkileyecektir.
Ha, bu daha güzel bir öneri oldu şimdi. Zayıflayalım. Bir, basıncı arttırmayalım karnımızın içinde. İki, gerekiyorsa cerrahi seçenekten istifade edelim. İlaç tedavilerinin yeri var mı Murat Hocam?
Şimdi ilaç tedavileri, eğer kişi sinirsel olarak aşırı aktif mesane hasta grubunda dediysek, o durumda biz ilk etapta ilaç tedavilerini öneriyoruz. Tabii onun dışında kişinin yani kullandığı ilaçlar da mutlaka sorgulanmalı. Eğer kişi bizim idrar yollarıyla ilgili sıkıntı yapacak ilaçları kullanıyorsa, ki bunun sayısı çok fazla.
Ama çoğu hayati ilaçlar oluyor bunlarda, tansiyon ilaçları vesaireler oluyor.
Tabii burada göreceli davranmak lazım. Eğer gerçekten bu ilaçları kullanması gerekiyorsa ona yapacak bir şey yok. Biz gerek olursa başka ilaç tedavileriyle yardımcı olmaya çalışıyoruz veya yaşam değişiklikleri öneriyoruz. Ama kullandığı ilaçlar eğer değiştirilebilir ve idrar yollarına yönelik olumsuz bir ilaçla, olumsuz etki yapmayacak bir ilaçla değiştirilebiliyorsa da ilaç değiştirmeyi diğer sorumlu doktoruna danışarak önerebiliyoruz tabii ki.
Peki. Murat Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu haftaki program konuğumuz üroloji uzmanı Doktor Murat Akgül idi. Kendisiyle çocuklarda idrar kaçırma problemini daha önce defalarca konuşmuş olmamıza rağmen bugüne kadar ihmal ettiğimiz bir konuyu tartıştık. Yetişkin çağda ve yaşlılık yıllarında idrar kaçırma şikayeti. Teşekkür ediyoruz Murat Hocam. Sizi tekrar misafir etmek isteriz inşallah.
Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.